Item 42, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 384. Üçüncü kısım. Gökyüzü o gece tekrar griye çaldı ve ufuklar meşum bulutlarla kaplandı. Yine de Amatel'in hafif dalgaları azimin güvertesini o veya bu yöne doğru ancak birkaç derece eğebildi. Loki saatlerce ana güverte küpeştelerine yaslanarak halinden hoşnutmuş gibi davrandı ve bir yandan da gizlice bir şimşek yahut yaklaşan bir fırtına bulutu tespit etmeye çalıştı. Fakat görünürdeki yegane ışıklar gölün karanlık derinliklerinde ateşten takım yıldızlar gibi kırpışan hayaletimsi parıltılardı. İlerleyişleri yavaştı, tuhaf güz rüzgarları çoğu kez onlara karşı esiyordu. Ve hava durumunu işlerine gelecek şekilde yönlendiren bir büyücüleri olmadığı için güneybatıya doğru uzun, yavaş tramolalarla ilerlemeleri gerekiyordu. Valentine ile mürettebatı bu durumu zerre kadar dert ediyormuş gibi görünmüyordu. İster dünyanın yarısını kat etsinler, ister yarım kilometre gitsinler, ücretleri değişmeyecekti. Dördüncü günün gecesinde Loki güney ufkunu aydınlatan beyazımsı sarı ışıklar görür gibi oldu. Fakat Lashain'e baktığını anlayınca heyecanı sönüverdi. Beşinci gün hızları arttı ve kaprisli rüzgarlar güçlendi. Tüm gökyüzü bulutların gelişini müjdeleyen bir mora çaldı ve öğleden hemen sonra serin bir yağmurun ilk damlaları düşmeye başladı. Loki ile Jean masum görünmeye çalışarak kameralarına çekildiler. Kendilerini kitaplara ve geyik muhabbetine gömerek arada bir kamera pencerelerinden dışarı göz attılar. Dalgaların arasındaki çukurların derinleşmesini ve tepelerinin köpük köpük olmasını ortak bir memnuniyetle seyrettiler. Yağmurun aralıksız yağdığı ve dalgaların bir buçuk metreye ulaştığı öğleden sonra saat 3'te Adalrich akşam yemeği talimatlarını almak üzere kapılarına geldi.
''Siz geyik çorbasına ne diyor efendiler?''
''Hay hay'' dedi Loki. ''Eğer kaçmak için ellerine bir fırsat geçerse buna Vadralı mutfak dehasının şölenlerini son bir kez daha tattıktan sonra değerlendirmek istiyordu.''
''Yanında tavuğa ne dersin?'' dedi Jean.
''Ben var hemen bir tane kesi vermek.''
''Bir de tatlı'' dedi Loki. ''Bu akşam şöyle büyük bir tane hazırla. Fırtınalar karnımı acıktırır.''
''Ben yapıyor ballı ve zencefilli bir pasta'' dedi Adalrich.
''Eksik olma'' dedi Jean. ''Şarap da isteriz. İki şişe köpüklü elma şarabı, tamam mı?''
''İki şişe'' dedi aşçı. ''Onu size getir edeyim.''
''Doğru düzgün, dil bilmemesine rağmen iyi adam'' dedi Loki. Kapı aşçının arkasından kapandığında. ''Ondan istifade etmek hiç içime sinmiyor.''
''Sıvışırsak bizi özlemez'' dedi Jean. ''Kıymetini bilecek koca bir mürettebat var. O gemide olmasaydı ne tür bir karavanaya talim edeceklerini biliyorsun.''
Loki birkaç dakika sonra güverteye çıkıp ön direğin yanında durdu ve altındaki güverte bir sağa bir sola sallanırken kayıtsız davranarak yağmurun üstünü başını sırılsıklam etmesine izin verdi. Sallantılar henüz hafifti fakat hava şartları şiddetlenmeyi sürdürürse epey ümit vaat edici bir trende girmişler demekti.
''Efendi Lazari?''
Solius Valentine yağmurluğunu peşi sıra dalgalandırarak kıç güvertesinden aşağı indi. ''Kameranda daha rahat etmez misin?''
''Ortak dostumuz belki de Efendi Kallas ile benim denize yabancı olmadığımızı sana söylemeyi ihmal etmiştir Kaptan Valentine. Hayalet rüzgarında katlandıklarımızdan sonra bunun lafı bile olmaz.''
''Geçmişin hakkında bir şeyler biliyorum Lazari ama güvenliğinden de sorumluyum.''
''Eh biri ayaklarımdaki şu kahrolası prangaları çıkarmadıkça karaya yüzecek halim yok değil mi?''
''Peki ya üşütürsen?''
''Adalrich gemideyken mi? Onun yemekleri ölümü bile defeder.''
''Kaçık bir karacı gibi gözükmemek için en azından bir yağmurluğa ne dersin?''
''Olabilir.''
Valentine denizcilerinin birinden yedek bir pelerin alıp genç adamın omuzlarına sererken Loki de konuşmayı sürdürdü. ''Cehaletimin kusuruna bakma ama hangi cehennemdeyiz?''
''Lashain'in aşağı yukarı 65 kilometre batısındayız. Tabii herhangi bir yönde bir saç teli kadar yanılma payı olabilir.''
''Ah, dün gece şehri gördüğümü düşünmüştüm.''
Batıya yaptığımız ilerleyiş pek hızlı değil. Uymam gereken bir program olsaydı kafam bozulurdu. Ama sayenizde hiç acelemiz yok, öyle değil mi?
Öyle tabii, şu güneydeki daha ağır bir fırtına mı?
O gölgeyi mi diyorsun?
Orası bir rüzgar altı kıyısı Efendi Lazari. Kahrolası bir rüzgar altı kıyısı. Amatel'in güney sahilinden 12-13 kilometre açıktayız ve daha da yaklaşmamak için uğraşıyoruz. Eğer bu karmaşanın içinden geçebilir ve batı kuzeybatı yönünde bir 30-40 kilometre kadar gidebilirsek, Kavendriya'ya kadar önümüz açık demektir.
Oradan sonrası Pirinç Denizi'ne kadar durgun bir göletten farksızdır.
Bunu duyduğuma sevindim, dedi Locke. İçin rahat olsun, boğulmaya hiç niyetim yok.
Dördüncü kısım. Akşam yemeği fevkalade ve verimliydi. Valentine'in denizcilerinden dördü kameranın köşelerinden onları seyrederken, Locke ile Jean çorbayı, tavuğu, ekmeği, pastayı ve köpüklü elma şarabını mideye indirdiler. Genç adam ikinci şişeyi de açtıktan sonra bir sakarlık edeceğine dair iri yarı dostuna işaret verdi. Zamanlamasını geminin salınımlarına göre ayarlayan Locke yeni şişeyi masadan düşürdü. Şişe ters gelerek çatladı ve köpüklü soğuk şarap genç adamın ayaklarına fışkırdı. Şişenin umduğu gibi bıçağa benzer cam kırıkları halinde parçalanmadığını gören Locke şarap kadehini de düşürmeyi becerdi. Ve bu sefer daha tatmin edici bir sonuçla karşılaştı.
''Ha siktir, çok da güzel bir şaraptı.'' dedi yüksek sesle, sandalyesinden kalkıp çıkardığı karışıklığın başına çömelerek. Ne yapacağını bilemezmiş gibi ellerini cam kırıklarının üstünde gezdirdi ve uzun sağlam bir cam parçası ansızın avucundan tüniğinin yenine geçerek gözden kayboldu.
Yaptığı inceli gerektiren bir işti. Kumaşın altındaki kırmızı bir leke muhakkak dikkat çekerdi.
Dur, dedi denizcilerden biri, arkadaşlarından birine güverteye çıkmasını işaret ederek. Hiçbir şeye dokunma, biz temizleriz.
Locke ellerini havaya kaldırdı ve dikkatle birkaç adım geri çekildi.
Daha fazla şarap istetebilirim, dedi Jean, kendi kadehini sataşırcasına ondan tarafa sallayarak. Ama yeterince içmişe benziyorsun.
Geminin hareketi yüzünden oldu, dedi Locke.
Giden muhafız bir fırça ile metal bir faraşla çıka geldi ve tüm kırıkları çabucak süpürdü.
Kamarayı yarınki aramada sileriz, dedi diğer bir denizci.
En azından hoş kokuyor, diye belirtti Locke.
Muhafızlar onun üstünü aramadılar. Genç adam yoğunlaşan karanlığı kamera penceresinden hoşnutlukla seyretti ve kendine hafif bir sırıtışı çok görmedi.
Akşam yemeğinin artıkları, her çatalın, bıçağın ve kaşığın sayılması ihmal edilmeden temizlendiğinde ve kamera tekrar ikisine kaldığında Locke cam kırığını dikkatle çıkarıp masanın üstüne bıraktı.
''Pek bir şeye benzemiyor.'' dedi Jean.
''Biraz bağlanmaya ihtiyacı var.'' dedi Locke. ''Ve o bağı nereden bulacağımı biliyorum.''
Jean kamera kapısına yaslanırken Locke de cam parçasıyla Hırsızlar Cumhuriyeti kopyasının ön cildinin iç kısmını dikkatle oydu. Birkaç dakikalık kesip biçmenin ardından cildin derisini eğri büğrü bir şerit halinde soydu ve kitabın sırtını bağlamak için kullanılmış kordonu dışarı çıkardı. Sonra da cam parçasını derinin içine sokup kenarlarını sıkıca sararak ufak bir el testeresine benzer bir alet üretti. Camın deriyle sarılı kısmı avuca güvenle oturabilir ve keskin kenarı kesilmesi gereken bir şey üstünde kullanılabilirdi.
Şimdi, dedi Locke usulca, eserini fener ışığına tutup gurur ve kaygı karışımı bir duyguyla inceleyerek, güvertede şöyle bir gezintiye ve havanın tadını çıkarmaya ne dersin?
Aradan geçen sürede hava şartları daha da ağırlaşarak sağanak bir güz yağmuruna dönüşmüştü. Amatel 1,5-2 metre yüksekliğinde dalgalar oluşturuyor ve durmak bilmeyen bulutların ardında şimşekler çakıyordu. Birer yağmurluk giyen Locke ile Jean ana güvertede baş aşağı duracak şekilde bağlanmış filikanın içeri bakan kenarına yaslandı. Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki filika genellikle bir geminin kıçına asılan türdendi. Locke kaptan kamerasının pencerelerine demir parmaklık takmaya mecbur kaldıkları için onu başka yere taşımak zorunda kaldıklarını tahmin ediyordu.
Halatlarla ve halkalı civatalarla güverteye sabitlenmişti. Denizcilerden oluşan bir ekip onu birkaç dakika içinde çözebilirdi. Ama iki kafadar filikayı geleneksel yöntemlerle indirmeye kalksalar kaçamadan önce yakalanırlardı. Sorunun çözümü kesmekten geçiyordu. Kritik halatları zayıflat, geminin şanslı bir sallantısını bekle, filikayı kenardan aşırt ve bir şekilde ona bin. Loki hayati öneme sahip cam kırığıyla çalışırken Jean da sakin sakin bekledi. 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika, Loki'nin yağmurluğu faaliyetini gizlemeyi mümkün kılan büyük bir lütuftu. Fakat kolunu ve omzunu sabit tutma gerekliliği tüm yükü bileğine ve ön koluna bindiriyordu. Genç adam canı iyice yanana kadar çalıştı, sonra da camı dikkatle Jean'a aktardı.
''Siz ikiniz tuhaf bir şekilde havayı aldırış etmezmiş gibi görünüyorsunuz.'' diye bağırdı Valentine elinde bir fenerle önlerinden geçerken.
Kaptan sıra dışı bir durum var mı diye bakışlarını orada burada gezdirerek onları inceledi. Sonunda gevşedi ve Loki'nin kalbi alışıldık görevlerine kaldığı yerden devam etti.
''Akşam yemeği hala içimizi ısıtıyor kaptan.'' dedi Jean. ''Üstelik biz Pirinç Denizi'nin fırtınalarını atlatmış adamlarız. Kameramızın sıkıcılığından sonra bu hoş bir değişiklik.''
''Sıkıcı olabilir ama güvenli de. Ayak altında dolaşmadığınız sürece şimdilik burada kalabilirsiniz. Yakında yelkenlerle epey uğraşacağız. Kendimizi sahile daha da yaklaşmış bulursak aşağıya inmenizi istemem gerekecek.''
''Bir sorun mu var?'' diye sordu Loki.
''Kuzeyden ve kuzeybatıdan baş belası bir rüzgar esiyor. En rahatsız edici konumu bulabilmek için yönünü değiştirip duruyormuş gibi görünüyor. Kumsalla aramızda 10 mil olması gerekirken 5 mil var.''
''Biz senin en sadık ve özverili safra ağırlıklarınızız kaptan.'' dedi Loki. ''Bırak yemeğimizi biraz daha sindirelim. Sonra kendiliğimizden içeri kaçarız belki.''
Loki Valentine yanlarından ayrılır ayrılmaz dostunun işe geri döndüğünü hissetti.
''Fazla zamanımız yok.'' diye mırıldandı Jean. ''Halatlardan ha 1-2 tanesini kesmemişiz ha 20'sini. Bazı şeyler insan kuvvetine boyun eğmez.''
''Ben kendi tarafıma epey hasar verdim.'' dedi Loki. ''Tek yapabileceğimiz mümkün olduğu kadar uzun bir süre bunu sürdürmek.''
Dakikalar akıp geçti. Güverteye gelip giden denizciler her yerde sorun aramalarına rağmen tam da aradıkları şeyi çıkarmaya çalışan iki adamın arkasına bakmadılar. Gemi düzenli olarak sağa sola yatmaya, her ufukta şimşekler çakmaya devam etti ve Loki her geçen dakika biraz daha gerildiğini hissetti. Planları başarısız olursa Valentine'ın onları ambarlardan birine kapatma tehdidinin derhal uygulanacağından hiç şüphesi yoktu.
''Hayaksı diye omurdandı Jean, bunu hissettin mi?''
''Neyi? Ah kahretsin!''
Gemi sancak tarafına yatmıştı ve filikanın ağırlığı Loki'nin sırtıyla omuzlarına daha çok baskı yapıyordu. Halatlar tahmin ettiklerinden daha çabuk kopmaya başlamıştı. ''Şimdi ne halt yiyeceğiz?''
''Sık dişini.'' diye mırıldandı Jean.
Gemi bu sefer de iskele tarafına yattı ve güvertede belli belirsiz bir sürtünme sesi işitildi. Loki filikaya direkt olarak yaslanmayan hiç kimsenin bu sesi fırtınanın hengamesi arasında duymaması için dua etti. Gemi bir sarkaç misali yeniden sancağa eğildi ve sürtünme sesi yükselerek bu sefer tiz bir gıcırtı olarak duyuldu. Loki'nin sırtındaki baskı menşum bir hal aldı ve hemen arkasındaki bir şey yüksek bir şaklamayla koptu.
''Ha siktir!'' diye fısıldadı Jean. ''Atla!''
İki centilmen piç arkalarını dönüp tam da halatlar bütünüyle koptuğu sırada apar topar filikanın üstüne çıktı. İkili utanç verici bir beceri eksikliğiyle yere kapaklandı ve filika güverte boyunca gıcırdayarak sancak küpeştesine doğru kaymaya başladı.
''Ha ha!'' diye güldü Loki kendine hakim olamadan gidiyoruz.
Filika sancak küpeştesine son sürat çarpıp orada kala kaldı.
''Sektir!'' dedi genç adam az öncekinden daha alçak bir sesle. Derken gemi tekrar iskele tarafına yattı ve Loki filikanın diğer tarafa kayarken geçebileceği yegane güzergahta durduklarını fark etti.
Jean'ı sertçe sola itti, ardından diğer tarafa atlayarak yoldan çekildi. Hemen sonra filika aralarındaki güverteye sürterek sürüklendi ve ilerledikçe hız kazandı. Bu sefer yandan aşağı düşeceğinden emin olan Loki döndü ve... Filika güm diye iskele küpeştesine çarptı. Küpeşte eğrilmesine rağmen kırılmadı ve tepe taklak vaziyetteki Filika suyun fazlasıyla dışında kaldı.
Pere Landro'nun çükü aşkına diye bağırdı Loke yalpalayarak ayağa kalkarken.
Siz ikiniz ne bok yediğinizi sanıyorsunuz?
Fenerini hala elinde tutan Solus Valentine ana güverteyi çevik sıçramalarla kat etti.
Filikan serbest kaldı, bize yardım et diye bağırdı Jean. Hemen ardından Dalavera'dan caymış olacak ki Valentine'ın çenesine bir sağ kroşe indirdi ve kaptan yere yığılırken feneri kaptı.
Jean arkanda diye seslendi Loki güverte yine eğilirken Filika'dan ikinci kez sakınarak.
Tayfalardan biri elinde armador çeliğiyle Jean'a arkadan yaklaşmıştı. İri yarı adam yana kaçarak denizcinin ilk hamlesini savuşturdu ve feneri rakibinin kafasında kırdı. Cam tuzla buz olurken zavallı adamcağızın üstüne alnından beline kadar beyaz renkli ve ışıltılı simyasal balçık saçıldı. Madde büyük ölçüde zararsız olmasına rağmen insanın gözüne kaçmasından hoşlanacağı türden bir şey değildi. Peri masallarından fırlamış bir hayaletmişçesine inleyip parıldayan denizci ön direğe yığılıp kaldı.
Loki'nin önündeki filika tekrar sancağa kaydı, küpeşteye hızla çarptı. Feci bir çatırtıyla onu parçaladı ve yandan aşağı düştü.
Tanrılara şükürler olsun diye omurdandı Loki küpeşledeki gediye doğru koşarken. Tam oraya vardığı sırada Filika'nın bir ok başı misali suya pruva üstü çarptığını ve gelen bir dalga tarafından derhal yutulduğunu gördü.
Ah hadi ama!
Atla diye bağırdı Jean. Üstüne kürekle yürüyen bir tayfanın hamlesinden sakınırken.
Talihsiz rakibinin kaburgalarına iki yumruk atmasıyla birlikte denizci ipleri kesilmiş bir kuklanın oldukça başarılı bir taklidini sergiledi.
''Gir şu kahrolası suya!''
''Filika battı!'' diye aykırdı Loki, onu görebilmeyi umarak karanlığı boş yere tararken.
Kıç güvertesinden ve geminin içinden düdük sesleri geliyordu. Mürettebatın tamamı göz açıp kapayıncaya kadar peşlerine düşecekti. ''Onu göremiyorum.''
''Sesin duyulmuyor, atla!''
Jean güverte boyunca depar attı ve iyi niyetle dostunu küpeştedeki gedikten itti. Genç adam şaşkın bir nida atmak dışında bir şey yapacak zaman bulamadı ve etrafında dalgalanan yağmurluğuyla yaralı bir yarasa misali Amatel'in karanlık sularına daldı.
Soğuk hemen şok etkisi yarattı. Loki çalkantılı siyahlığın içinde çırpınarak hem peleriniyle hem de prangalarının ağırlığıyla boğuştu.
Onu dosdoğru dibe çekmiyor ama bacaklarını çırpmasını güçleştirip daha hızlı yorulmasına neden oluyordu.
Başı suları yararak yüzeye çıktı, suratına çarpan suların arasından boğuk bir nefes aldı. Tepesinde canavarımsı bir gölge misali yükselen Valentine'ın azmi bir düzine kıpır kıpır fenerin titrek ışığıyla aydınlanıyordu. Tanıdık bir silüet küpeştenin yakınındaki bir tür itiş kakıştan sıyrıldı ve kendini aşağı attı.
''Jean'' dedi Loki ağzından sular fışkırarak, ''Filika kaybol!''
Kayıp Filika sudan fırlayan bir köpek balığı misali yüzeye çıkarak bembeyaz bir dalga yarattı. Jean tüyler ürpertici bir gümbürtüyle ona kafa üstü çarptı ve yandan denize düştü.
''Jean'' diye haykıran Loki Filika'nın küpeştesine tutundu ve dostuna dair herhangi bir emare arayarak çaresizce etrafına bakındı.
İri yarı adam çoktan yüzeyin altına batmıştı. Bir dalga Loki'nin başından aşarak elini Filika'dan ayırmaya çalıştı. Genç adam su tükürüp arayışını sürdürdü. İşte ayak parmaklarının 1,5-2 metre altında loş bir silüet suda sürüklenip duruyor, ürkütücü bir mavi beyaz ışıkla aşağıdan aydınlanıyordu.
Bir başka dalga Filika'ya çarpmak üzereyken Loki suya daldı.
Jean'ı yakasından kavradı ve aldığı zayıf tepki karşısında soğuk bir yılgıya kapıldı. Bir an için yukarıdaki dalgalar ile aşağıdaki hayaletimsi ışıklar arasındaki gri bir arafta asılı kalmış gibi göründüler ve genç adam ansızın etraflarındaki aydınlığın farkına vardı.
Bir şimşeğin veya fenerin ışığı değil, Amatel'in dibinde yanan ne idüğü belirsiz ateşlerdi bunlar.
Suyun altındayken bakıldıklarında o huzur verici pırlantamsı karakterlerini kaybediyor ve nabız gibi atan bulanık çalkantılı bir görünüm kazanıyorlardı. Locke'nin gözleri yanıyor, yakınlarda son derece düşmanca bir şey bulunduğuna ve her geçen saniye biraz daha yaklaştığına dair mantıksız, içgüdüsel bir hisle tüyleri diken diken oluyordu. Ellerini Jean'ın koltuk altlarına geçirip bacaklarını tüm gücüyle çırparak hem kendini hem de dostunu tekrar su yüzüne ve oradaki fırtınaya çıkardı. Yukarı vardığında yanağı filikaya sürtündü, derin bir nefes aldı ve Jean'ın başını sudan dışarı çıkarabilmek için dostuna asıldı. Fiziki bir baskıyı andıran soğuk, Locke'nin parmaklarını uyuşturuyor ve uzuvlarını yavaş yavaş külçe gibi ağırlaştırıyordu. ''Kendine gel Jean'' dedi su tükürerek. ''Beyninin sarsıldığını biliyorum ama madrabaz bekçi aşkına kendine gel.'' Bir eliyle dostunu çekiştirirken diğeriyle de dalgaların arasında beşik gibi sallanan Filika'nın küpeştesine tutundu. Tüm bu çabaları Filika'nın neredeyse yeniden alabora olmasıyla ödüllendirildi. Kahretsin!
42. Ayrımın Sonu. Sayfa 392.